Ayrım 27.
Sayfa 266. Lider takımı içerisindeki sürtüşme. Siyasal liderlik hem partiye hem de meclise bütünüyle hakim olurken, bu grup içerisinde özellikle de 1925-1937 arası 12 yıl boyunca başvekillik yapan İsmet ile Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal arasında gerginlik giderek artmaktaydı. Cumhurbaşkanı son yıllarında siyasetten büyük ölçüde çekilip ülkenin günlük yönetimini İsmet'in sorumluluğuna bırakarak kendisini harf ve dil gibi özgür reform tasarılarına vermişti. Çevresindeki küçük bir yandaş ve dost grubuyla çoğu gecelerini yiyip içerek ve ülkenin sorunlarını ve geleceğini tartışarak geçirmekteydi. Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde genellikle gecenin geç saatlerinden günün ağarmasına dek süren bu toplantılara değişik mesleklerden kişiler sık sık çağrılırdı. Önerilerde bulunulur, eleştiriler dile getirilir, planlar hazırlanır ve kararlar alınırdı. Bu durumu potansiyel tehlike haline sokan şey, Mustafa Kemal'in göreli olarak günlük hükümet işlerinden uzakta tutulmuş olmasıydı. Bu nedenle onun plan ve kararları başvekil İsmet'inkilerden gitgide ayrı düşmekteydi. Mustafa Kemal'in bu yarı emeklilik durumunda bile ülkenin tartışmasız hakimi olarak kalması, onun kendi arkadaş ve danışman çevresinin etkisi altında eğer isterse başvekilin ve kabinenin almış olduğu kararların tersine kararlar alabilmesine yol açıyordu. Yıllar boyunca bu olgunun iç işlerinde, ekonomi ve dış işlerinde birçok örneği vardı. Cumhurbaşkanı kabinenin bir vekilini İsmet'e danışmadan iki kez istifaya zorlamıştı. Onun bu müdahalesi Cumhurbaşkanı'nın Çankaya'daki sofra kabinesine karşı giderek daha ihtiyatlı hale gelen İsmet'i sinirlendirmekteydi. Nihayet Eylül 1937'de iki adam arasında Atatürk'ün İsmet'in istifasını istemesiyle sonuçlanan aleni bir kavga oldu. İsmet görünüşte sağlık nedeniyle hemen istifa etti. Yerine eski İzmir İTC Sekreteri ve Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı, 1924'te kurulan Türkiye İş Bankası'nın ilk genel müdürü ve 1932'den beri iktisat vekili olan Mahmut Celal Bayar getirildi. Atatürk'ün ölümü ve İsmet'in iktidara dönüşü. Atatürk'ün 1937-1938 yıllarında çabuk öfkelenir ve sıkça karar değiştirir oluşu belki de kötüye giden sağlık durumu yüzündendi. 1923 ve 1927 yıllarında geçirdiği ve daimi hasar bırakmamış olduğu anlaşılan iki kalp krizi bir yana, Mustafa Kemal 1937 yılı başlarına kadar genel olarak sağlıklıydı. Yıllarca yoğun şekilde alınmış alkol yüzünden ilerlemiş durumdaki sirozun arazileri bu tarihten itibaren kendisini göstermeye başladı. Hastalık ancak 1938 yılı başında resmen teşhis edildi ve durumu Mart ayından itibaren hızla ağırlaşmaya başladı. Hastalığı halktan gizlenmişti. Ekim'de hastalıktan söz eden bir gazete derhal 3 ay kapatılmıştı. Ancak üst düzey siyasetçiler yaklaşan sonu bilmekteydi ve böylece bir iktidar kavgası başladı. Son yılın olaylarına rağmen İsmet İnönü açıkça önde gelen adaydı. Ama hükümetteyken birçok düşman edinmişti. En azılı düşmanları da Atatürk'ün sofra kabinesinin üyeleriydi. Bu kişiler onu Washington'a büyükelçi atamak suretiyle bertaraf etmeye ve Atatürk'ün halefini seçecek olan ve bu sırada halen İsmet'in yandaşlarıyla dolu bulunan meclis için yeni seçimlere gidilmesini tezgahlamaya girişmişlerdi. Cumhurbaşkanının İsmet'in halef olmasına karşı çıktığı yolunda sözlü bir siyasal vasiyetinden bile söz ediliyordu. Ancak bütün bu girişimlerden bir sonuç çıkmadı. Mustafa Kemal Paşa Atatürk, 10 Kasım 1938'de İstanbul'da son birkaç aydır hasta yattığı Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. 11 Kasım'da Millet Meclisi İsmet İnönü'yü Cumhuriyet'in ikinci Cumhurbaşkanı seçti. Bu atanmayı dört etkene borçluydu. Başvekil Bayar'ın İnönü'nün hasımlarıyla işbirliğini reddetmesi. Bayar bu süre boyunca İnönü ile temasını sürdürmüştü. İnönü'nün hasımlarının kabul gören bir aday bulmayı becerememesi, hem milletvekillerinin hem de parti bürokratlarının yıllar önce bizzat İnönü tarafından seçilmiş olmaları, askeri liderlerin İnönü'yü destekleme kararı ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın mecliste büyük miktarda destek göreceği kendisine belirtildiği halde aday olmama kararıydı. Atatürk'ün naaşı geniş çaplı keder ve yas gösterileri arasında Ankara'ya getirildi ve Etnografya Müzesi'ne geçici olarak konuldu. Sonunda 1953'te o zamanlar başkentin dışında kalan ama şimdi tam merkezde olan bir tepeye kendisi için inşa edilmiş görkemli bir anıt kabire defnedildi. Atatürk için bir değerlendirme. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi tarih yazıcılığının ve esasen bizzat Atatürk'ün büyük nutkunun etkisinde kalan tarihçiler, modern Türkiye'nin doğuşunu tek adamın tek başına başarısı olarak resmetmişlerdir. Bu kitapta farklı bir resmin verilmesine girişildiği okuyucunun gözünden kaçmayacaktır. Ama yine de onun taktik ustalığı, acımasızlığı, gerçekçiliği ve azmi, emsalsiz biçimde birleştirmiş kişiliği olmaksızın Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak ayakta kalmasının çok kuşkulu olacağı da doğrudur. 1919'a kadar İTC'nin askeri kilit kadrosunun bir üyesi iken hem parlak bir kurmay subay hem kavgacı ve aşırı ihtiraslı bir şahsiyet olarak ün yapmıştı. Onun 1925 sonrası yönetimi hem Türk toplumuna modern bir sıçrayış yaptırmada cüretli bir girişim hem de Türkiye'de olgunlaşmış demokratik siyasal kurumların gelişmesinde bir gerileme aşaması olarak addedilebilir. Ama ülkesinin tarihindeki en büyük bunalım esnasında kesinlikle en uygun adam olduğuna ve ülkenin ayakta kalması için herkesten çok katkısı bulunduğuna hiç kuşku yoktur. Milli şef olarak İsmet İnönü. Atatürk'ün ölümü esnasında siyasada bir değişiklik olup olmayacağı ve Cumhuriyet'in devam edip etmeyeceğine dair spekülasyonlar yaygındı. Ama kısa sürede anlaşıldı ki İsmet İnönü Selefi'nin temel siyasalarını sürdürmeye niyetliydi. Onun liderlik konumu Aralık 1938'deki olağanüstü bir parti kongresinde resmileşti. Bu kongrede parti tüzüğünde değişiklik yapılarak Atatürk ebedi genel başkan, İnönü'de değişmez genel başkan yapıldı. 1930'larda Atatürk için ara sıra kullanılmış olan milli şef deyimi artık İnönü'nün resmi ünvanı haline geldi. İnönü Bayar'ı birkaç ay başvekil olarak tuttu ama 25 Ocak 1939'da Bayar istifasını verdi. İstifanın ana nedeni Cumhurbaşkanı ile başvekil arasında ekonomi siyasetine ilişkin temel görüş ayrılığıydı. Ama İnönü'de 1937-1938 yıllarında iktidarda olan yönetimi hedef alan bir takım basın kampanyalarının, soruşturma ve davalarının verdiği telkinle kabine için yaşamı zor hale getirmişti. İnönü aynı zamanda bağımsızlık hareketinin 1926'da tasfiye edilmiş olan eski önderleriyle uzlaşma siyaseti güderek siyasal tabanını genişletmeye çalışıyordu. Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele Atatürk'le son yıllarında barışmışlardı ama geri kalanının durumu belirsizlik içindeydi. İşlerinden bazısı 1926'dan beri yurt dışında yaşamaktaydı. Şimdi bunlar ülkeye geri dönmüş ve kendilerine milletvekilliği verilmişti. Celal Bayar'ın yerine Doktor Refik Saydam geçti ve Temmuz 1942'de ölene kadar başvekil kaldı. Onun yerine de Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu geçti. 1945'e kadar iktidarda kaldı. Ne var ki en ağırlıklı konusunu tartışmasız İkinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu bu yıllar boyunca İsmet İnönü mutlak hakimiyete sahipti ve aynı zamanda parti genel başkan vekili de olan başvekiller Cumhurbaşkanı tarafından kararlaştırılan siyasaları uygulamaktaydılar. Başlıca özellikleri yukarıda özetlenmiş olan 1930 ve 1940'ların Türk yönetim biçimi, bu dönemde Güneydoğu Avrupa'nın hemen tümünde ortaya çıkan Portekiz'de Salazar, İspanya'daki Franco ve Yunanistan'daki Metaxas yönetimleri gibi öteki otoriter yönetim biçimlerine birçok bakımdan benzemekteydi. Ne var ki onlardan farklıydı. Çünkü kültürel ve dinsel açıdan muhafazakar değildi. Aksine muhafazakar şekilde dindar olan bir toplumda geniş kapsamlı kültürel bir devrime girişmiş bulunuyordu. Akdeniz'deki en önemli diktatörlük örneği olan faşist İtalya, Türk lider takımı için kuşkusuz önemliydi. Mussolini'nin ulusal birliği kurma ve İtalyan toplumuna canlılık kazandırma yöntemi birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de birçok kişiyi etkilemişti. Ve Cumhuriyet döneminde yürürlüğe giren yeni bazı yasalar İtalyan yasalarının doğrudan kopyasıydı. İtalyan faşist rejimi ile Kemalistlerin rejimi arasında bazı benzerlikler bulunuyordu. Meşrulaştırıcı tarihsel mitoloji ve ırkçı söylemdeki gelişmenin birlikteliğindeki aşırı milliyetçilik, rejimin otoriter niteliği ve onun kendi partisi için siyasal, toplumsal ve kültürel alanda tam bir totaliter tekel kurma çabaları, bir yanda Mussolini çevresinde, öte yanda Atatürk ve İnönü çevresinde geliştirilmiş kişi yüceltmeleri ve ulusal birlik ve dayanışmanın vurgulanması ve bunun sonucu olarak sınıf çatışmalarının inkarı gibi. Buna rağmen iki rejim arasındaki farklılıklar benzerliklerden daha çoktur. Faşizm, sanayi devriminin geleneksel toplumda neden olduğu karmaşıklığa ve sosyalist hareketin orta sınıfa yönelttiği tehdite tepki olarak titizlikle tezgahlanmış olsa bile gerçek bir halk hareketi şeklinde vücut bulmuştu. Türkiye'deki Jön Türk rejimleri ise ilgisiz bir topluma kendi siyasalarını yukarıdan zorla dayatmışlardı. Faşistlerin aksine Kemalistler halkın kendi amaçları doğrultusunda büyük çaplı ya da daimi şekilde seferber etmeye hiç kalkışmadılar. Atatürk'ün bu yıllarda vermiş olduğu nutuklardan bir tekinin bile faşist tarzdaki büyük bir kitle toplantısında verilmediğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca Kemalist devlet su götürmez şekilde otoriter ve totaliter olmasına karşın her istediğini yapacak güçteki bir liderin varlığından, kendi meşruiyetine sahip yol gösterici bir siyasal ilke, bir lider ilkesi türetilmemiştir. Parlamentosu ve seçimleri olan demokratik bir sistem görüntüsü titizlikle sürdürüldü. Son olarak İtalyan örneğine göre Türk örneğindeki büyük ve belki de kesin olan bir farklılık da askeri söylem ve yayılmacı ya da irredentist propaganda ve politikaların yokluğu ve Türk liderlerinin ihtiyatlı, savunmacı ve gerçekçi politikalarıdır. 1925-1935 reform politikaları, laiklik ve ulusçuluk. Kemalist reformların en karakteristik unsuru olan laiklik hamlesinde üç faaliyet alanı ayırt edilebilir. İlki, devleti, eğitimi ve hukuku laikleştirmek, yani ulemaya, kurumlaşmış İslam'ın geleneksel kalelerine saldırmak. İkincisi, dinsel simgelerin üstüne gitmek ve bunların yerine Avrupa uygarlığının simgelerini koymaktı. Üçüncüsü, toplumsal yaşamı laikleştirmek ve gerektiğinde popüler İslam'ın üstüne gitmekti. Kemalist reformların ilk dalgasının 100 yıl önce Sultan Mahmut zamanında başlatılmış ve İTC'nin 1913-1918 yılları arasındaki yönetimi sırasında hemen hemen tamamlanmış olan, devlet, eğitim ve hukukun laikleştirilmesi sürecini tamamlamış olduğu ileri sürülebilir. 1922-1924 yıllarında saltanat ve hilafetin kaldırılması, cumhuriyetin ve yeni anayasanın ilanı, devletin laikleştirilmesindeki son safhalar olmuş ve İslam'ı Türkiye'nin devlet dini yapan hükmün 1928'de anayasadan çıkartılması bu gelişmeyi mühürlemişti. Cumhuriyetin doğuşundan önce bile şeriatın rolü hemen hemen yalnızca aile hukukuyla sınırlanmış bulunuyordu. İsviçre Medeni Yasası'nın ve İtalyan Ceza Yasası'nın 1926'da kabulüyle artık aile hukuku da ulemanın yetki alanından çıkartıldı. Ceza Yasası din temelinde derneklerin kurulmasını yasaklıyordu. Daha İTC zamanında Marif Vekaleti'nin denetimi altına alınmış bulunan eğitim sistemi 1924 Mart'ında Tevhid-i Tedrisat Kanunu sayesinde artık tamamıyla laikleştirildi. Aynı zamanda medreseler kaldırıldı. Bunların yerini İmam Hatip Okulları ve İstanbul Darülfünun'unda kurulan İlahiyat Fakültesi aldı. 1924 yılı Kutsal Şeyhülislamlık makamının ve Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılmasına da tanık oldu. Bu vekaletin yerine Diyanet İşleri Reisliği ile Evkaf Umum Müdürlüğü kuruldu. Bu müdürlüklerin kurulmuş olması Kemalist laiklik anlayışının pek o kadar da devlet ile dinin ayrılması anlamına gelmediğini ama devletin din üzerindeki denetimi anlamına geldiğini açıkça göstermektedir. Laikleştirmenin gerçekleştiği ikinci alan dinsel simgeler alanıydı. Bu alan en önemli tedbirler alanıydı. Fesin yerine 1925'te şapka getirildi ve aynı yılın Aralık ayında dinsel kılık kıyafetin camideki ibadet görevleriyle sınırlı olduğu emredildi. Bu alandaki laikleştirme, her ne kadar gerçekte peçe takılması hiçbir zaman yasaklanmadıysa da, Atatürk ve yandaşlarının peçe takılmasına karşı hücumlarını ve örneğin Cuma yerine Pazar gününü resmi tatil günü sayan 1935 tarihli yasayı da esinlendirdi. Öteki bazı reformlar, özellikle dini hedeflememiş olmakla birlikte yine de simgesel nitelikteydi. 1926'da Batı takvim ve saatinin, 1928'de Batı rakamlarının ve 1931'de Batı ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kabulü, Türkiye'ye sadece daha bir batılı görüntü vermekle kalmamış, Batı dünyasıyla olan iletişimi de çok daha kolaylaştırmıştı. Aynı zamanda bunlar, İslam dünyasıyla olan bağlantıları kesmek için düşünülmüş tedbirlerdi. Kadınların konumundaki değişiklikler de dinsel çağrışımlar içermektedir. Ya da en azından birçok kimse tarafından öyle algılanmıştı. Bu değişiklikler sadece biçimsel özgürlükten oy hakkı oluşmuyor, ayrıca meslek kadınları, kadın pilotlar, opera sanatçıları ve güzellik kraliçeleri gibi yeni ve hayli farklı örneklerin etkin biçimde özendirilmesini de içeriyordu. 1934 soyadının kabulü nüfus kaydı açısından ileriye doğru büyük bir adımdı. Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya soyadı olarak Atatürk adını armağan etti. Bu ad yalnızca kendisine ve onun çocuk ve torunlarına aitti. Kendisi çocuksuz öldüğü için Atatürk adlı başka bir Türk bulunmamaktadır. Belki de en zorlayıcı tedbir Latin alfabesinin 1928'de kabulü idi. Osmanlı Türkçesi Arapça-Farsça alfabenin bir çeşitlemesiyle yazılırdı. Bu alfabe geç dönem yazılı Osmanlıcanın 1/4'ünü oluşturan Arapça ve Farsça söz varlığına uygun olmasına karşın Türkçe söz varlığındaki seslerin ifade edilmesinde son derece elverişsiz kalıyordu. Arapça sessiz harfler bakımından zengin ama sesli harflerden yana çok fakirdi. Oysa Türkçe ise bunun tam zıttıydı. Bunun sonucu olarak kimi zaman tek bir ses için Osmanlı Türkçesinde 4 farklı işaret bulunuyor, başka bazı sesler ise hiç ifade edilemiyordu. 19. yüzyıl ortasında basın ve telgraf gibi yeni iletişim araçlarının gelişiyle yazılı dil önemli bir iletişim aracı haline gelince alfabenin ıslahına ihtiyaç duyulmuştu. Bu konuyu ilk defa Tanzimat devlet adamlarından Münif Paşa 1862'deki bir konuşmasında ortaya attı. İkinci Meşrutiyet döneminde bazı Jön Türk yazarları Hüseyin Cahit Yalçın, Abdullah Cevdet, Celal Nuri İleri Latin alfabesinin kabulünü savunmuş, Enver Paşa ise Osmanlıca harflerin ıslah edilmiş bir çeşitlemesini orduda denemişti. Bu konuda 1923'ten sonra İzmir İktisat Kongresi'nde ve Şubat 1924'te Millet Meclisi'nde tek tük tartışmalar oldu. Bu sırada muhafazakar ve dinci çevrelerde Latin harflerinin kabulüne karşı hala büyük muhalefet vardı. Ama 1925'ten itibaren bu muhalefet susturulmuştu. Ayrıca Sovyetler Birliği'ndeki Türkiye Cumhuriyetler 1926'da Latin alfabesinin kabulüne karar vermişler ve bu da Türkiye'deki tartışmalara bir ivme kazandırmıştı. 1928 yazında bizzat Mustafa Kemal'in yönetimindeki bir komisyon konuya ilişkin bir rapor kaleme aldı. Ve 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı ilk kez olarak Osmanlı alfabesinin yerini Türk harflerinin alacağını resmen açıkladı. Bir alfabe seferberliği ilan edildi. Ve izleyen aylarda Mustafa Kemal ülkeyi dolaşarak yeni harfler hakkında açıklamalar yapıp herkesin bu harfleri süratle öğrenmesini ve yurttaşlarına da öğretmesini ısrarla tavsiye etti. 1 Kasım'da yeni alfabeyi 1 Ocak 1929'dan itibaren kamu iletişiminde zorunlu hale getiren bir yasa meclisten geçirildi. Bu değişikliğin son derece makul gerekçeleri olmakla birlikte Mustafa Kemal ve yandaşlarınca bu değişimin çok enerjik şekilde zorla ve hızla gerçekleştirilmiş olmasının sebebi kuşkusuz ideolojikti. Bu değişiklik Türk toplumunu Osmanlı ve Orta Doğu'nun İslami geleneklerinden kopartmanın ve onu batıya doğru yönlendirmenin bir başka yöntemi oldu. Bu değişiklik şaşırtıcı bir hızla başarıldı ve sonunda yaygın kabul gördü. Yine de okuryazarlık sorununa ilişkin mücadeledeki etkisi düş kırıcıydı. Diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında okuryazar olmayanların oranı oldukça yüksek durumdadır. Harf inkılabının başarısı dilde reform isteyenleri cesaretlendirdi. 19. yüzyılda okuryazar seçkinlerin Osmanlıca yazı diliyle Türk halkının konuştuğu dil arasındaki uçurum çok açılmıştı. Yazı dilini konuşulan dile yaklaştırma girişimleri 19. yüzyıl ortalarında başlamış,